Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 27. ayrım. Aynalı Çeşme'de çamurlu ara sokağa geçip merdivenleri ağır ağır çıktı. İkinci kattaki dairenin kapısında zile bastı, bekledi. Anahtarını çıkarıp kapıya uzatıyordu ki içeride ayak sesleri duyuldu. Yavaşça açıldı kapı. Beyaz başörtülü, kara kuru, yaşlı bir kadın ürkek bir gülümsemeyle "Kusura bakmayın," dedi. "Namazdaydım." Çekilip içeri gitti. "Ne namazı bu vakit? Öğlen mi?" Ses çıkarmadan girdi Zühtü Bey. Pabuçluk gibi daracık bir holde atkısını, paltosunu askıya taktı. Pabuçların yerine terlikler geçirdi ayağına. Demin çıkardığı anahtarlıktan bir anahtar ayırıp soldaki kapıyı açtı, girdi. Arka bahçeye bakan genişçe bir odaydı burası. Deve tüyü halı seriliydi. Duvara yaslanmış vişne çürüğü battaniyeli, iki yanı komodinli, geniş karyola. İki pencere arasındaki köşede yeşile çalan yün saçak örtülü yuvarlak bir masa vardı. Masada dantelli beyaz uzun bir örtü üstünde tabağa ters çevrilmiş bardağıyla su dolu bir sürahi hemen göze çarpıyordu. Birkaç sandalye, bir koltuk, rafta birkaç kitap. Yukarıya çekilmiş kara storlar altındaki ak tül perdelerin kapladığı iki pencereden yeşil dallar görünüyordu. Öteki pencere bir duvara bakıyor olmalıydı. Koltuğa gidip bıraktı kendini Zühtü Bey. Gözlerini kapatıp öylece kaldı bir süre. Bu odada dinlenebiliyordu. Alışması kolay olmamıştı ya, kaç yıldır pansiyon gibi gelip bazı günlerce kaldığı bu evi, bu odayı seviyor, arıyor, yoruldu mu buraya atıyordu kendini. Evden ayrı bir bölüm gibiydi bu oda. Banyo, tuvalet hemen holde bitişikteydi. Holdeki bir başka kapıdan girilen bir koridorda mutfak, aydınlığa bakan sandık odası gibi bir yer, sonra yan yana iki oda. Bütün ev buydu. Sandık odasında annesi yatıyordu Nazmiye'nin. Kadın gölge gibiydi evin içinde. Yemeği bile çocukla birlikte ayrı yer, masalarına oturmazdı. Seccade ile mutfak arasındaki yaşamı ara sıra alışveriş için ya da oğlanı gezdirmeye çıkarmakla bölünüyordu. Aslında ne çocuktan ne de bu koca karıdan hoşlanırdı Zühtü Bey. Ama onların varlığının gerekliliğine, ondan da öte Nazmiye ile birlikteliklerinin bir anlamda güvencesi olduğuna inanıyordu. Nazmiye'nin kendisine bağlılığı kadar böyle tek düze bir yaşama katlanması da böyle güzel bir kadın için namuslu kalmak da denebilirdi buna. Sırtındaki bu yükümlülüklerdendi. İyisine gitmese de bu gerçeği unutmuyordu Zühtü Bey. Kahvaltıdan çıkarken alıp katlayacak ceketinin cebine koyduğu gazetesini, yayınlanmaya başladığından bu yana Hürriyet gazetesi alırdı. Çıkarıp sayfalarına göz atmaya başladı. Resim altlarını okuyordu daha çok. Son günlerde iyice arttı sağ sol vuruşması. Öldürüyorlar. Uyku bastırdı. Gözleri kapandı, kapanacak. Kapının ziliyle sıçrar gibi oldu. Kulak verdi. Nazmiye'ydi. Oğlan çıktı odadan. Belli ki anasına sarıldı. Sesleri geliyor hep. Biraz sonra kapı açıldı. Nazmiye göründü. Gülerek girdi odaya. "Hoş geldiniz Zühtü Bey," dedi. "Sen de hoş geldin." Koltuğunda hiç kımıldamamıştı Zühtü Bey. Orta boylu kapkara mantosunun dökülen, biraz tombalaksı esmer yüzünde özenli makyajıyla güzelce kadın yaklaşıp çömeldi Zühtü Bey'in koltuğunun önüne. "Akşama kalırsınız," dedi. "Bir isteğiniz var mı?" Zühtü Bey uzanıp dolgun göğüslerini tuttu kadının. "Sen bilirsin benim ne istediğimi," dedi. Nazmiye fıkırdayan bir gülümsemeyle biraz da yalandan çekti göğüslerini. "Geç kalacağım şimdi," dedi. "Çocuğun ilaçlarını getirdim. Bir iki lokma yiyip gitmem gerek. Kadınla hep takışıyoruz zaten." Doğrulup uzandı. Zühtü Bey'in dudaklarına bir öpücük koyup kalktı çabucak. "Yemeğe gelmiyor musunuz?" dedi. "Buraya mı yoksa?" "Tokum ben," dedi Zühtü Bey. "Biraz uyuyacağım belki." "Olur," dedi Nazmiye. "Söylerim, sizi rahatsız etmezler. Akşama da balık alırım gelirken. Rakınız var." Çıktı. Kadının kalmasını niye bu kadar istediğine şaştı. Bir şey yapacak gibi de değildi oysa. Nazmiye kalsın, odada dolandığını, girip çıktığını, bir şeyler götürdüğünü, belki odayı topladığını görsün kadınının. Bir iki konuşsun arada. Kahve getirsin tepsiyle. Sürahiden bardağı su doldurup uzatsın Zühtü Bey'e. "Yeter yattığın," desin. Kalkıp çıkmak, bir yerlere gitmek istesin onunla. Kendini bildiğinden beri çok sevdiği yalnızlığını mı istemiyordu artık? O kadar da değil de, belki bugün için. Kalkıp soyundu ağır ağır, pijamalarını giydi, yatağa girip sırtüstü uzandı. Gözleri boşlukta dalıp kaldı bir süre. Dünü, dün geceyi düşünüyordu, düşünmek denirse. Parça parça uçuşuyordu her şey. Hukukçu Şemsi Hanım'dan Doktor Ramiz'in ben kazandığıma inanıyorum. Bok kazandın, kim ne kazanmış bu dünyada Güler? Hep bu Fuat. Gündüz Bey. Uyandığında karanlıktı oda. Kapının zili çalınıyordu. Nazmiye mi? O kadar oldu mu? Komodin üstündeki lambayı yakıp kolundaki saate baktı. 6'ya geliyor. Nazmiye değildir daha. Kulak verdi. Fiskosa benzer bir konuşmadan sonra kapandı kapı. Nazmiye'nin annesiyle biri konuştular. Erkek sesi gibi. Satıcı belki. Kapıcı uğramaz pek. Kalkıp büyük ışığı yaktı. Pijamayla çıktı odadan. Tuvalete gidip yıkandı. Havluyla kurulanarak döndüğünde üşür gibi oldu. Yaklaşıp radyatöre koydu elini. Ilıktı. Odada pek soğuk değil. Gidip masadaki bardağa sürahiden su koydu biraz. Birkaç yudum alıp bıraktı bardağı. Su ısınmış gibiydi. Soğuk su içmezdi ya. Bu da içilmiyor. Acıkmıştı. İçeride bir şeyler mi atıştırsam? Tut kendini, balık yiyeceğiz. Giyindi ağır ağır, yatağı düzeltir gibi şöyle bir çekti yorganı, örtüyü. Komodinin alt gözündeki kitabını aldı. Tanrıların Arabaları diye bir kitabı söyleyip durmuşlardı birçokları. Fuat da söylemişti okumasını. Güzelmiş. Onun söylemesi değil de, geçen hafta meyhanede avukat Raif söylediydi. 3 kez okumuş. Bu dünyaya daha önce gelmişler başka gezegenlerden. Niye olmasın? Gelen giden çok bu dünyaya. Yeni başlamıştı daha. Açtı, kıvırdığı sayfadan okumaya daldı. Nazmiye geldiğinde iyice kaptırmıştı. Odaya elinde balık paketiyle girmişti Nazmiye. Tekir aldım, dedi. Buğulama yaptırayım mı size, yoksa kızartma mı yersiniz? Bu masayı düzenliyorum. Bu tür sorulara nasıl kızdığını biliyordu. Gene de soruyor bu kadın. Beni kolluyor aklı sıra. Her bir boku da yerim bilmiyor musun? Tekir'in de buğulaması mı olurmuş? Bu masayı düzenle, iyi bildin. O acuza annenin solucan piçini görmek istemiyorum bugün. Yarım saat içinde içeri gidip gelerek taşıdığı öteberilerle donatılmış rokalı, yeşil salatalı, yeşil soğanlı, kırmızı turplu, beyaz peynirli, kekikli, duble zeytinli, ince francala dilimli, rakı kadehli masaya kayık tabağın dolusu kızarmış tekirleri de koyunca ''Buyurun Zühtü Bey'' dedi Nazmiye. Elindeki kitabı komodine bırakmadan deminden beri donatılmasını göz ucuyla Nazmiye'nin sürekli devinim içindeki kalçalarıyla birlikte izlediği masaya keyifle baktı Zühtü Bey. Gülümsedi. Gözlerini ayakta bekleyen Nazmiye'nin gözlerini anlamlı biçimde dikerek ''Buyuralım'' dedi. Ses çıkarmadan ayakta bekliyordu kadın. Çağrılı bir gülümsemeyle bakıyordu o da. Omuzlarını, dolgun göğüslerini şöyle bir kımıldattı, dudaklarını ıslattı yavaşça. Zühtü Bey kalkıp da kollarını dolayınca o da kollarını sardı adamın boynuna. Uzun uzun öpüştüler. Göğüslerini sıktı biraz, karyolaya çekmeyi düşündü. Sonra bıraktı yavaşça. Balıklar soğuyacak. Masaya otururken acılıkla gülümsedi. Yaşlandık demek, balıkları düşünüyoruz. Ben de bir acıkmışım ki, diyordu Nazmiye. Gene de kılçıklarını çıkardığı ilk tekirleri Zühtü Bey'in tabağına diziyordu. Sessizce bir iki atıştırdıktan sonra kadehi alırken anımsamış gibi. ''Radyoyu niye getirmedin?'' dedi Zühtü Bey. ''Pili bitmişti'' dedi Nazmiye. ''Alacaktım, aklımdan çıktı.'' Ses çıkarmadan kadehini yudumlayan Zühtü Bey'e baktı. ''Yemekten sonra içeri geçeriz isterseniz'' dedi. ''Yatacak bizimkiler. Televizyonda bu akşam.'' Dinlemiyordu Zühtü Bey. Bir dizden söz ediyordu Nazmiye. Televizyonu istediler diye almıştı. Ama sevmiyordu. Alaturka fasıl olursa o iyi. Radyoda görüyor o işi. ''Refik Bey geldi bugün bizim oraya.'' ''Refik Bey mi?'' dönüp baktı Zühtü Bey. ''Kim Refik Bey?'' Çekingen gülümsedi Nazmiye. ''Refik Bey canım, sizin oğlunuz.'' dedi. Zühtü Bey de gülmeye başladı. ''Refik Bey'miş.'' ''Hayrola?'' dedi. ''Film çekeceklermiş bizim orada. Bir berber sahnesi varmış. Asistanları gelip baktı önce. Karıyla anlaştılar.'' Bir sessizlikten sonra ekledi. ''Pazara da iş çıkacak bize.'' Kendinden, ailesinden hiç söz etmezdi Zühtü Bey. Nereden öğrenmişti? Sormazdı ya, Zühtü Bey'le ilgili her şeyi biliyordu kadın. Sırasını kollar gibi, çekingence belirtirdi bildiğini. Bir kez de mefaretten söz etmişti de Zühtü Bey, her şeyi burnunu sokması iyi değil kadının. Tanıttın mı kendini? Zühtü Bey'in alaylı sorusuna ne diyeceğini bilemeden kaldı kadın, gülümsedi. O beni nereden bilecek dedi, hem ne diyeceğim? İkinci kadeyi bitirmenin gevşekliğiyle bilir dedi Zühtü Bey. O da seni bilir. Ne iti oğlu ittir o. Nazmiye de gülümsedi. Bir sessizlikten sonra tutamamış gibi. Yakışıklı çocuk dedi. Toparlanır gibi ekledi hemen. Maşallah. Zühtü Bey açığını yakalamış gibi alaylı bir gülümsemeyle yan yan baktı kadına. Ne o? Dedi. Hem babasını hem oğlunu mu? Kadın bozulur gibi oldu, gülmeye çalıştı. O nasıl söz Zühtü Bey? Dedi. Ben onun... Duraladı. Söz ağzından çıkıvermişti ya, nesi olduğunu birden bulamamıştı. Ablası olurum ben onun. Zühtü Bey bir kahkaha patlattı. Kadın da kızarmıştı. Gülmeye vuruyordu. Kız, sen onun annesi olursun dedi. Cici annesi. Tutamadan gülüyordu bir yandan da. Gülmesi yavaşlayınca hüzün çökmüş gibi mırıldandı. Biz yaşlandık artık dedi. Gençler var şimdi. Onlar da analarını bile kesti. Öylece kaldı Zühtü Bey. Nazmiye acılı bir suskunluğun çökmesini önlemek ister gibi atıldı hemen. Siz olgunsunuz Zühtü Bey dedi. Gençler sizin tırnağınız olamaz. Doğru demiyor mu bu kadın? Doğru değilse bile güzel dediği. Niye doğru olmasın? Doğru da. O gençler hiçbir gün benim yaşadığım. Uzanıp Nazmiye'yi çekti, öptü uzun uzun. Kadının anasonlu, balıklı, kırmızı etli dudaklarını bayıldı bayılacak. Kalkıp yatağa mı götürsem? Yatak da uzak. Sonra onu yapmak için önce derinlerden bir patlama duyuldu birden Haliç yönünden. Başladılar gene. Nazmi'yi irkilerek duralamıştı. Eşşoğlu eşekler bırakmazlar ki evinde bir doğru dürüst. 11. Sinemada çalışmanın dağınıklığında soluk soluğa koştururken bile ikide bir aklına düşen ev değiştirme isteği iyice ağır basıyordu Refik için. Şöyle tek başına istediklerini konuk edip gönlünce oturup kalkacağı bir yeri olmalıydı. Kazancı kötü sayılmazdı. Yönetmen de artık yardımcılarıyla arattığı evlerden gelen ilk haberler umut kırıcı olmuştu gene de. Tarlabaşı yöresinde Beyoğlu'nun yan sokaklarındaki eski yapılarda odalar, kat kat kullanılan eski evler vardı kiralayabileceği. Buralarını istemiyordu o. Ayazpaşa'da, Gümüşsuyu'nda, hiç değilse Cihangir'de denize bakan dayalı döşeli, telefonlu bir yerde düşlediği. Onlar da gücünden epey üstünde görünüyordu. Galatasaray'ın ardındaki bir apartmana götürdüler en son bulduk diye. Karanlık merdivenlerden çıkıp da girdiği iki odalı, pencereleri karşı duvarlara bakan, her yanı çatlamış izbe katı görünce kırılarak, biraz da ürkerek ters yüz indi merdivenleri. Badana yapılırsaymış, badana değil altın yaldız kaplasan ne olur? Kaloriferleri yok, banyosu yok, pis bir aralıkta Alaturka kenef. Soğuk her yan, duvarlar nemli, üst katta da orospular mı oturuyor ne? Hele biraz geçsin daha bakalım. Pahalı bir yerin, yarın bakarsın altından kalkamayız. Şu film de çıksın, 3. filmine hazırlanıyordu. İlk filmin işi bayağı iyiydi. İşletmecilerden kutlama telgrafları geldi filan. İkincisi biraz ağır gitti. Şimdi herkes bu üçüncüyü bekliyordu. Gene bir dönüm noktasındayız. İkincisi ağır gidince ilk filmin başarısını Narin Ceylan'a bağlamaya çalışıyorlardı kimileri. Polisiye bir komediydi ikincisi. Uyduruk bir senaryodan ünlü bir tiyatro komiği ile zorlanarak yaptığı filmin bu kadar tutmasına bile sevinmeliydi. Bu üçüncü film gene Narin Ceylan'laydı. İş yaparsa ondan bilecekler. Bilsinler ne yapalım. Başarısız olmaktansa, Gündüz abiyle çalışmak da ayrı sorun. Gerçi birinci filmin başarısında onun kılı kırk yaran titizliğinin de payı var kuşkusuz. Var da kafayı bir yere taktı mı da bezdiriyor insanı. İkinci senaryoyu bir bakıp bıraktı, yanaşmadı. Adama saygı duyuyorum. Saygı duyuyordu duymasına da içinde ikide bir uyanan çekingenliği de tam yenemiyordu bir türlü. Nesini kıskanacağım? Ben yönetmenim. O da beni niye kıskansın? Değil de adam yönetmen benim sesin. Damgasını vuracak. Biz neciyiz? Birinci çalışmanın sansüre çarpmasıyla ayakları yere değdi dedik. Gene havalarda. Çevre de destekliyor. Başta Emine. Ben aslında karşıda değilim. Kaç kez konuştuk Emine ile de. Sonra Emine de sinemayı bilmiyor ki. Bizim sinemayı yani. Emine saate baktı. 11'e geliyordu. Öğle yemeğinde birlikte olacaklardı Emine ile. Yeni filmi konuşacaklardı. İlk filmde bir ara çalışmışlardı birlikte. Setteki gerginliğe dayanamamış, filmin daha başlarında işi bırakmış, birkaç kez evine kadar gidip üstelemesine karşın gelmemişti çalışmaya. Araları soğukça gibi. Beğendi de. Emine mi? Bilmiyordu. Belki de gelirdi. Gelmedi. Oysa öyle istiyordu ki Refik. Sonra gidip görmüş filmi bir gün. Kadıköy'de görmüş. Beğenmiş. Kaç ay sonra karşılaştıklarında söylemişti onu da. Diplomasını almış bir mimarlık bürosunda çalışıyordu. Bu yılbaşına kadar da rastlantı, ayaküstü filan şöyle bir konuşmuşlardı. O kadar. Görme hissini diri tutan bir şey vardı bu uzaklıkta. Her gün birlikte olsak çoktan bitip giderdi. Eczaneye girdiği bir gün Emine de oradaydı. Fuat gülerek bakıp da, ''İşte geldi, sen de çağrılısın.'' deyince öyle ürpertiyle donup kalmasına birden kendisi de ne anlam vereceğini bilememişti. ''Yılbaşı gecesi kimseye sözün yok değil mi? Birlikte olacağız.'' Nikah çağrısı değildi. Cihangir'de bir arkadaşın evinde toplanacaklarmış. Sevinsin mi, sevinmesin mi bilemedi bir süre. Sözü yoktu kimseye. Dört gözle beklediği yılbaşı gecesi denize bakan kalabalık salonda gün ağarıncaya kadar buruk bir mutlulukla içti. Sunadaydı bir gece önce. Onunla da sabahlamışlardı. Olgun kadın ustalığının şöleninden yeni kalkmış olmanın doygunluğuyla uzaktan bakıyordu her şeye. Türkülere, oyunlara kıyısından karıştı. Emine ile birkaç kez kadeh tokuşturdular. Fuat daha gece yarısını bulmadan içki duvarını aşanlardandı. 12'de ışıklar sönünce Emine'nin yanında olmak istedi Refik. Olmadı. Olsa ne olacaktı? Suna o gece gideceği yakınlarının telefonunu vermiş, 12'den sonra aramasını söylemişti. Söz de vermişti, aramadı. Telefonda yakınındaydı oysa. Sonra daha çok içti. Herkes içti. İçmeyen mi vardı ki? Sonra sabahın ilk ışığıyla sokağa çıktıklarını, bir de sokakta merdivenlerden inerken Emine'yi, evet Emine'ydi, başka kim olacaktı? Öptüğünü anımsıyordu. Cihangir'den Fındıklı'ya inen merdivenler. Birileri daha vardı ya, çıkaramıyordu. Pek tanıdığı da yoktu o geceki toplantıda. Mimarlıktan, bir de Fuat'la Emine'nin eski arkadaşları mı? Yok, akrabası mı? Esmer kadınla bir oğlan öpüşüyorlardı. Sonra Emine oradan geçen bir taksiye binip gitti. Refik bir şeyler söylüyordu oysa. Manyak bu kız. Eğilip örtülerle kustu sokağa. 2 gün sonra telefon ettiğinde Ankara'da olduğunu öğrendi evlerinden. Annesi miydi? Fuat'a uğramaya da çekindi bir süre. Kız söylemiş midir? Ne olmuş söylemişse? Suçluluk duygusundan kurtulamadı bir süre. Babasına geldiği bir gün karşılaşınca öyle doğal görünmüştü ki Fuat'ın yaklaşması, elini sıkıp niye uğramadığını sorması, demek bilmiyor. Bilse nasıl davranırdı? Ne bileyim, bunlar biraz geniş. Dili varmıyordu suçlamaya. Sonra geçen hafta Emine ile, o da rastlantıydı. Eczaneden onlara gidiyormuş, Pervinlere, toplanacaklarmış. Yokuşun başında karşılaştılar, akşam karanlığı öncesi. Yüreği atıyordu, Emine gülümsüyor, doğal görünüyordu. Geçmişten bir iz yok gibiydi bakışlarında. ''Yürüyelim mi?'' dedi Refik, çekingenliğini güçlükle yenerek. ''Nereye yürüyeceğiz?'' Soruyla yüreklenmiş gibi gülümsedi Refik de. ''Boş ver'' dedi, ''beklesinler. Şu aşağı sokaklarda dolaşmaya bayılıyorum ben.'' Ses çıkarmadı Emine. Dönüp tarla başına doğru yürümeye başladılar. Eczanenin üst sokağından geçmişlerdi. Sonra aşağılara doğru daldılar. ''Bu sokaklar, bu yapıları ben de pek seviyorum.'' Başka şeyler söylemek istiyordu bu kız. Geleceğini de ummadımdı. Birden sokakları dolduran serin lodos, akşam karanlığını da sürükleyip getiriveriyor gibiydi. Bu yıl doğru dürüst kar da görmedik. Keşke Beyoğlu'na yürüyüp bir meyhaneye gitseydik. Gelir mi? İki yanı çekilmiş iplerde salkım saçak çamaşırlar sallanan dar bir sokağa geçiyorlardı. Çok sevindim, dedi Refik. Beni kırmadığına, sağ ol. Ayaklarım geri geri gidiyordu eve gelirken. Unutmadığı gece böyle başlamıştı. Pek az konuşarak Kasımpaşa'ya inmişler, aralık bir sokaktaki ayaküstü meyhanesinde köfteyle şarap içmişler, geçen yıl Pervin'in annesinin ölümündeki yağmurlu günde sığındığı kahveye gidip bir süre oturmuşlardı. O günden, o günkü sıkıntısından, yalnızlığından söz edecekti Refik, sustu hemen. Fuat'ı anımsamıştı. Kahve içtiler. Kalkıp aynı suskunlukla Haliç kıyısında dolaştılar bir süre. Karanlık bir sokakta çekip kollarını aldı Emine'yi. Uzun uzun öptü. Karşı koymamıştı ya, yenilmiş ya da kendini alamamış gibi de değildi. Kız sanki bir şeyi deniyor, olayları kurnazlıkla gözlemliyor gibiydi. Emine'lere gidip yattılar o gece. Arabadan indiklerinde bahçe kapısının ardında ürkünç havlamalarla karşılaşan Muço'dan başka kimse yoktu evlerinde. Annesi Ankara'daymış. Emine de 3 gündür Kadıköy'deki teyzesinde kalıyormuş. Işığı söndürmüştü Emine. Karanlıkta sevişmişlerdi. İkincisi Refik'in isteğiyle yinelenen sinsi bir oyundan yenik düşmüş gibi ayrıldılar. Emine karşı divana geçip sessiz kaldı. Bir gece önce stüdyoda sansüre yetişecek bir filmin montajında sabahlamıştı Refik. Emine yavaşça yanından çekilince her şeyin nasıl sinip gittiğini bile anımsamıyordu. 27. ayrımın sonu. Sayfa 275. Devamı 28. ayrımda.